Kitabın adı Aşk Başkadır Hikayeler. Yazarı Guy de Maupassant, çeviren Faruk Yener. 7. ayrım, sayfa 62. Yardım. Yaşlı doktor ve genç bir kadın olan hastası şömine başında oturmuş sohbet ediyorlardı. Kadının hastalığı, özellikle güzel kadınlarda sıkça rastlanan önemsiz bazı ufak rahatsızlıklardan ibaretti. Hafif kansızlık, sinirlilik ve aşk sonucu evlenmiş olanlarda düğünden bir ay sonra baş gösteren halsizlik. Kadın yatar koltuğa uzanmış konuşuyordu. Hayır doktor, bir kadının kocası tarafından verilmiş sözlerin, edilen yeminlerin unutulması halinde intikamı düşünmesini, kocasından nefret etmesine rağmen ihanete başvurmasını anlayamıyorum. Bütün tehlikeleri göze alıp kendisini başka bir erkeğe nasıl teslim eder, bu durumu başka gözlerden nasıl saklar, nasıl yalan ve ihanetle hayatını sürdürebilir? Doktor gülümsedi. Düşündükleriniz insana zor gelmez bazen. Günaha kapılınca dediğiniz noktalar görünmez olur. Daha ileri giderek diyebilirim ki gerçek aşkı bulamamış bir kadın, evliliğin sıkıntısını, tatsız günleri, zevksiz geceleri değiştirmeyi kolayca göze alabilir. Kadın evliliğin başlarında tutkuyla sevebilir. Ben bu durumda kadınları duvarları boş bırakılmış bir eve benzetirim. İlk başlarda katlanırlar bu duruma. Ancak zamanla evde ister istemez bazı değişiklikler olacaktır. Bunlar da evde oturanın sıkıntılı tek düze hayatını dolduramazsa, çare başka yollarda aranacaktır. Bu duruma düşen kadın gerçekten olağanüstü çareleri de bulur, en güç durumlardan bile dahiyane bir ustalıkla kurtulur. Genç kadın hala kabul etmek istemiyordu bu düşünceleri. Hayır doktor, insan tehlikeli bir durumda yapması gereken en doğru davranışın ne olabileceğini, o durum geçip gittikten sonra bulur çoğu defa. Ve kadınlar böyle durumlarda erkeklere göre çok daha yeteneksiz kalırlar. Doktor ellerini kaldırdı. Öyle mi sanıyorsunuz? Evet bizler, biz erkekler çareyi daha sonra düşünürüz. Ama siz kadınlar, şimdi dinleyin. Size kadın hastalarımdan birinin başından geçen çok ilginç bir olayı anlatacağım. Hikaye küçük bir taşra şehrinde geçmişti. Bir gece derin uykumun arasında sanki rüya görüyormuşum gibi şehir itfaiyesinin çanlarını duymaya başladım. Hemen uyandım. Gerçekte evin kapısı çalınıyordu. Uşağımın işitmediğini anlayarak yatağımın yanındaki servis ipini çektim. Kısa süre sonra kapı açılmış, evin durgun havasında ayak sesleri yankılanmıştı. Uşağım Jean odama girdi, bir mektup uzattı. Mektupta aynen şu satırlar yazılıydı. Bayan Live, Doktor Simeon'dan hemen gelmesini rica eder. Bir an düşündüm, sonra olayın basit bir sinir krizi, bir isteri bunalımı olacağını tahmin ettim. Yorgundum, mektubu cevapladım. Çok yorgun olan Doktor Simeon, Bayan Livre'den meslektaşı Doktor Bonetti'yi çağırmasını rica eder. Yeniden uyumuşum. Yarım saat sonra kapı bir daha çalındı, Jean görünerek. Aşağıda dedi. Kadın mı erkek mi olduğunu anlayamadım. Mumya yüzü biri var, sizinle ne olursa olsun konuşmak istiyor. Dediğine bakılırsa iki insanın hayatı söz konusuymuş. Pekala, bırak gelsin. Yatağa oturarak beklemeye başladım. Kısa süre sonra odaya kapkara bir hayalet girdi. Jean çıkınca yüzündeki kara tülü kaldırdı. Gelen bayan Merte Livre'ydi. Eyaletin belki en güzel kadınıydı ve 3 yıldır zengin bir tüccarla evliydi. Yüzü bembeyazdı, bir deri yüzünde olduğu gibi tikler görünüyor, elleri titriyordu. İki defa konuşmak istedim, karşılık alamadım, sonuçta güçlükle mırıldandı. Çabuk, çabuk, doktor, gelin, sevgilim yatak odamda öldü. Sonra boğulur gibi devam etti. Kocam kulüpten eve gelmek üzere. Gecelikle olduğumu düşünmeden fırladım, giyinirken sordum. İlk gelen siz miydiniz? Korkudan taş kesilmişti sanki, güçlükle karşılık verdi. Hayır, o da hizmetçimdi. Olanları biliyor. Ben yanında kalmak istedim. Sonra acı bir çığlığı, müthiş ağlama krizi izledi. 2-3 dakika boyunca hıçkırıklarla sarsıldıktan sonra birden gözyaşlarını tutarak acı bir soğukkanlılıkla "Acele etmeliyiz doktor," dedi. Giyindikten sonra aklıma geldi. "Aman tanrım," diye bağırdım. Arabayı hazırlatmadım. Yüzünü yine tülle örterek konuştu. "Aşağıda benim, hayır onun arabası bekliyor." Oturur oturmaz karanlıkta elimi tuttu, zarif parmaklarıyla sıkarak yaralı bir yürekten geldiği kuşkusuz hıçkırıklarla kesilen bir sesle konuşmaya koyuldu. "Ah bilseniz, bir bilseniz nasıl acı içindeyim. Onu 6 aydır deli gibi, çılgınlar gibi seviyordu." "Evde uyanan oldu mu?" "Hayır, olayı bilen Rose'dan başka herkes uyuyor." Evin önünde durduk. Gerçekten de herkes uyuyordu. Sessizce yaklaştık, anahtarla kapıyı açtık, parmak uçlarımıza basarak yukarı çıktık. Ölünün yanında kalmaya cesaret edemeyen oda hizmetçisi yanında bir şamdan olduğu halde merdivenlerin en üst basamağında korku içinde oturuyordu. Savaş alanına benzeyen odaya girdim. Yatak sanki birilerini bekliyormuş gibi açıktı. Yerde bir havlu, ölünün şakaklarını ovmak için kullanıldığı anlaşılan ıslak bezler, bir çamaşır leğeni ve bir bardak duruyor, kapıdan girer girmez burna keskin bir sirke ve kolonya kokusu çarpıyordu. Ceset sırt üstü yere uzanmıştı. Kısaca inceledim, gözlerini açtım, ellerini yokladım. Yanımda ayazda kalmış gibi titreyen kadınlara döndüm. "Yardım edin, yatağa yatıralım." Yavaşça yatırdı, kalbini dinledim, ağzına ayna tuttum ve "Ölmüş," dedim, "giydirelim." Korkunç bir andı bu. Koca bir bebek gibi adama kadınların uzattığı çamaşır ve elbiseleri giydirmeye koyuldum. Çoraplar, iç donu, pantolon ve özellikle güçlük çıkaran yelek ve ceket. Ayaklar şişmiş olduğundan ayakkabıları giydirmek için diz çöken kadınlar oldukça güçlük çektiler, düğmeleri saç tokası yardımıyla iliklediler. Korkunç giyim işi bittikten sonra "Biraz da saçlarını taramalıyız," dedim. Oda hizmetçisi hanımının tarak ve fırçasını getirmiş, titremekte olduğundan saçları büsbütün karıştırmıştı. Bayan Nevre, tara ve fırçayı hırsla kaparak sevgi dolu bir özenle saçları düzenledi, bıyıkları mahrem anlarında yaptığı gibi parmaklarıyla taradı. Ellerindekiler birden yere düştü. Artık kendisine gülümseyemeyecek olan cansız başı tuttu. Uzun uzun seyretti, sonra bütün vücudu kucaklayarak içten gelen bir sevgiyle dudaklarını, kapalı gözleri, şakaklarını ve alnını öptü. Kulağına eğildi, sanki söylediği duyulacakmış gibi yürek parçalayan bir sesle haykırdı. "Elveda sevgilim." Saat gece yarısını çalmıştı, fırladım. "Tanrım, gece yarısı oldu, kulüp kapanır. Haydi sayın bayan, kendinize gelin artık." Sonra sert bir sesle, "Salona taşıyalım," dedim. Cesedi bir koltuğa uzattık, bütün ışıkları yaktım. Aynı anda evin kapısı açılıp kapanmıştı. Koca geliyordu, bağırdım. "Rose, çabuk yatak odasındaki bezleri, leğeni alın ve her şeyi düzene sokun. Acele edin, Bay Levre geliyor." Merdivende ayak sesleri duyulmaya ve gittikçe yaklaşmaya başlamıştı. Seslendim. "Buradayız sevgili dostum, bir kaza geçirdik." Kapıda ağzında sigarasıyla şaşkın bir tavırla koca duruyordu. "Ne oluyor bu evde, nedir, ne var?" Yanına yaklaşarak açıkladım. "Dostum, bizi gerçekten çok acı bir anda buldunuz. Eşiniz, ben ve yolda gelirken beni arabasına alıp getiren genç arkadaşım sohbet ediyordu. Arkadaşım birden bayıldı, saatlerdir bütün çabalarımıza rağmen kendine gelemedi. Yabancı birinden yardım istemeyi uygun bulmadım. Şimdi lütfen bana yardım edin, aşağıya indirelim, evinde daha iyi tedavi edilir." Koca hala şaşkındı ama aklına kötü bir şey getirmeden artık kendisi için tehlikeli olmaktan çıkmış olan bilmediği rakibinin kollarını yakaladı. Ben bacakları tuttum, kadınların elindeki şamdanların ışığında merdivenleri indik. Kapıya ulaşınca arabacısının Şaşırmaması için cesedin kulağını eğilip konuşmaya koyuldum. Hadi biraz cesaret dostum. Bil ki önemli değil rahatsızlığın. Şimdi kendini daha iyi hissediyorsun değil mi? Cesaret, biraz cesaret. Biraz gayret edin. Her şey düzelecek. Ellerimden kayıp düşmek üzere olduğunu anlayınca omuzlarına vurarak arabanın içine ittim ve ardından atladım. Koca kaygıyla sordu. Ciddi bir durum var mı doktor? Hayır dedim gülerek ve karısına baktım. Kadın kocasının yanında durmuş, sabit bir bakışla arabanın içine dalıp gitmişti. Her ikisinin de ellerini sıktıktan sonra arabaya bindim, hareket ettik. Ceset yol boyunca sağ omzuma yaslandı durdu. Evine geldiğimizde ailesine yolda kendisini kaybettiğini söyledim. Odasına götürdükten sonra da bir daha muayene edip öldüğünü açıkladım. Bu insanlara da başka türlü bir komedi oynamak zorunda kalmıştım. Dost başına gelmesini dilemedim. Bu olaydan sonra nihayet yatağıma uzanabildim. Doktor gülümseyerek sustu. Genç kadın çökmüş bir halde sordu. Bana bu korkunç hikayeyi niçin anlattınız? Kibar bir tonla karşılık verdi doktor. Gereğinde emrinizde olduğumu belirtmek için. Deney. Hayatı boyunca tek tutkusu olmuştu. Av. Her tanrının gülü sabahtan akşama kadar adeta gözünü karartan bir hırsla avlanırdı. Yaz demez, kış demez, ilkbahar olsun, sonbahar olsun dinlemez, bataklıklarda, ovalarda, ormanlarda dolaşır dururdu. Avın her türlüsünü tanır, avdan başka konu bilmez, rüyasında av görür, bıkmadan tekrarlardı. Avlanmayan insan ne mutsuzdur, kim bilir? Yaşı 50'ye gelmişti ama saçlarının biraz dökülmüş olması, hafif şişmanlığı yanında yine de genç ve güçlü kalmıştı. Av borusunu rahat üfleyebilmek için üst ve alt dudak çevreleriyle yüzü her gün tıraşlı ve kremliydi. Bölgede herkes onu Bay Hector adıyla bilirdi. Tam adı ise Baron Hector Gontran de Cotlier idi. Ormanın ortasında atalarından miras kalmış büyük köşkte oturur, yalnız yakınındaki Körvinle ailesiyle görüşüp konuşurdu. Bu gerçekten tatlı ve iyi insanlarla komşuluğun her iki aile geçmişinde yüzyıllara varan bir tarihi vardı. Körvillelerin evinde sayılan, sevilen, alışılmış bir konuktu o ve avcı olmasaydım sizlerden hiç ayrılmazdım derdi. Çok küçük yaşlardan beri yakın arkadaş olan Bay de Körville ise köşkünde karısı, kızı ve tarih uzmanı diye tanıtılıp da aslında hiçbir iş görmeyen damadı Bay de Dernetot ile yaşardı. Baron de Cotlier komşularıyla yemek yemekten çok hoşlanır, hele av hikayelerini anlatmaya bayılırdı. Köpeklerinin türlü serüvenlerini sayıp dökerken onlardan kişilikleri olan yaratıklar gibi söz eder, söz gelişi hayvanların düşüncelerini okuyormuş gibi şöyle derdi. Bizim Medor, turna kuşunun kaçtığını görünce dur çapkın, son günen iyi güner diye söylenerek kafasıyla yonca tarlasının köşesini işaretledi, havlayarak yaralı hayvanı o yöne sürdü, planı gereğince kuşa artık kaçamayacağı bir noktaya kıstırmıştı. Turnanın saklanmasına imkan yoktu. Bir yanda turna, bir köpeğe yakalanmak ayıptır diyerek kanatlarını çırpmaya, savunma hazırlığı yapmaya koyulmuştu. Medor kafasını kaldırmış, benden buyruk bekliyordu. İşaretimi verdim, saldırıya uğrayan kuş havalanır havalanmaz, güm, Medor vurulan turnayı yakalayıp getirirken, görevimi iyi yaptım değil mi Bay Hector demek ister gibi bakıyordu. Körvinle ve Dernetot bu anlatışı baronun kendi buluşlarıyla süslediği öyküye katıla katıla gülerlerdi. Avcı bu ilgini daha da coşar, elleriyle, kollarıyla hareketler yapmaya koyulur. Hele sıra avın yakalanma anına gelince keyifli bir kahkaha atarak sözlerini her zaman şu cümleyle bitirirdi. Gerçekten harika değil mi? Başka bir konudan söz açıldığında ilgilenmez, bir kenara çekilir, sohbet ortasında bir susku olursa yanaklarını boru çalıyormuş gibi şişirerek bir av türküsünün melodisini tekrara başlardı. Yalnız av uğruna yaşadığı için başka kişisel işleri ve sağlığı ile ilgilenmemiş, bakımsız kalmıştı. Birdenbire baş gösteren ağır bir romatizma ile yatağa düştü, 2 ay yatmak zorunda kaldı. Can sıkıntısı ve üzüntüden az kaldı ölecekti. Evinde kadın hizmetçi olmadığından mutfağa emekten uşak bakıyor, o da bu gibi hastalıklarda gereken ilgiden yoksun kalıyor, bacaklarına saracak sıcak bir sargı bile bulamıyordu. Hasta bakıcılığını av uşağı yapıyor, onun da canı sıkıldığından efendisinin bağırıp çağırmalarını aldırmadan bir koltuğa çöküp gece gündüz uyuyordu. Körvinle ailesi kadınlarının ara sıra yaptığı ziyaretler huzur duydu, kendini iyi hissettiği anlardı baronun. Kadınlar ilaçlarını hazırlıyor, sobadaki ateşe bakıyor, güzel yemekler yapıyorlardı. Giderlerken her seferinde arkalarından, "Ah Tanrım, sizler de burada otursanız," diye seslenerek onları güldürüyordu. Biraz iyileşince yeniden bataklıklarda avlanmaya koyuldu. Bir akşam bütün hareket ve neşesini yitirmiş olarak komşularını ziyarete geldi. Ağrıların yine başlamasından korkuyordu. Ayrılırken kadınlar onu sarıp sarmaladılar. Belki hayatında ilk defa boynunu atkıyla sardılar. Baron veda etti ve derin bir umutsuzlukla, "Eğer romatizma bir daha başlarsa benden hayır kalmaz," diye söylendi. Kapıdan çıkar çıkmaz Bayan Darnetot annesine döndü ve "Baronla evlendirmek zorunluluk haline geldi," dedi. Hepsi ellerini kaldırdı. Nasıl olmuştu da düşünememişlerdi bunu. Saatlerce tanıdıkları bütün dul kadınları birer birer ölçüp biçtiler. Sonunda 40 yaşlarında hala güzel, oldukça varlıklı, neşeli ve sağlıklı biri üzerinde karar kıldılar. Bu bayanın adı Berthe Villers'ti. Bayan Villers hemen bir ay için misafirliğe çağrıldı. Zaten canı sıkılan kadın kabul edivermişti bu çağrıyı. Ve Bay de Courtillier hoşuna gitmişti bu gayretli, hoş sohbet dolu. Onunla hiç bozmadan büyük bir ciddiyetle sanki canlı bir bebekle konuşuyormuş gibi uzun süre sohbet etmiş, adamın tavşanların ruhsal durumu ya da tilkilerin davranışı konusunda yaptığı açıklamaları sabırla dinlemişti. Baron ancak yakın tanıdıklarını anlattıklarını ona da tekrarlamış, bazı hayvanlar arasındaki farkları açıklamış, türler konusunda bilgi vermiş, birkaç konuyu da yazmayı uygun bulmuştu. Dul'un bu sohbetler boyunca gösterdiği dikkat ve ilgi çok hoşuna gidiyordu. Bir akşam ona hiçbir kadına yapmadığı bir teklifte bulundu. Ava çağırdı. Bu çağrı öylesine saf ve komik bir biçimde belirtildi ki Bayan Millers hemen kabul etti ve o gün bir bayram havası içinde herkesin yardımıyla donatıldı. Erkek pantolonu, çizme, kadife yakalı biraz dar bir ceket giymiş, başına da bir avcı kepi geçirmişti. Baron ilk atışından önce huzursuzdu biraz. Ava ateş etmeden önce rüzgar yönüne nasıl dikkat edilmesi ve köpeklerin ne durumda bulunması gerektiğini anlattı kadına. Sonra arkasına geçip büyüttüğü çocuğun ilk adımlarını gözleyen bir dadı özeniyle onu tarlaya yöneltti. Medor sürünerek yaklaşmış, durup ön pençelerini kaldırmıştı. Öğrencisinin ardında hazan yaprağı gibi titremekte olan baron telaşla fısıldamaya başladı. "Dikkat, dikkat, keklikler." Tam bu sözleri söylemişti ki, ürken kuşlar kanatlarını gürültüyle çarparak yerden birkaç metre havalandılar. Korkudan gözlerini kapayan Bayan Villers, arka arkaya 2 defa ateş etti, tüfeğin tepmesine birkaç defa sallandı. Kendini topladığında baronun deli gibi dans ettiğini, Medor'un da 2 keklikle gelmekte olduğunu gördü. Ve o günden sonra Bay de Courtillier Dul'a aşık oldu. Tarifsiz bir hayranlıkla, "Ne kadın!" diye bağırıyor, av konuşmak üzere her akşam yemeğe geliyordu. Bir gece birlikte gezinirken baronun yine kadını övmeye koyulması üzerine Bay de Kerville'e. "Yahu şu halde neden evlenmiyorsun?" diye sordu. Baron şaşırmıştı. Ben evlenmek mi? Fakat bilmem," diyebildi. Sonra sustu kaldı. Birden arkadaşının elini sıktı. "Allah'a ısmarladık sevgili dostum," dedikten sonra geniş adımlarla karanlığa karışıp kayboldu. 3 gün görünmedi. Yeniden geldiğinde yüzü solmuş, ağır düşüncelerin altında ezilmiş gibi ciddileşmişti. May de Kerville'yi bir köşeye çekip konuştu. "Çok ilginç bir fikir verdin bana. Bir iyilik yap ve onu beni koca olarak kabul etmesi için hazırla. Tanrım ne kadın. Sanki tam benim için yaratılmış. Bütün yıl beraberce avlanırız onunla." Kadının arkadaşını reddetmeyeceğinden emin bulunan Bay de Kerville'e karşılık verdi. "Teklifini kendin yap sevgili dostum. Ya da istersen senin adına ben söyleyeyim." Baron telaş ve şaşkınlık içinde çırpınmaya koyulmuştu. "Hayır, hayır. Önce küçük bir gezi yapmam gerekiyor Paris'e. Dönünce kesin kararımı vermiş olacağım." Başka bir açıklamada bulunmadan ertesi gün geziye çıktı. Uzun sürmüştü bu gezi. 1, 2, 3 hafta geçmiş. May de Kerville gözükmemişti. Kadına dostlarının niyetini hafifçe çıtlatan Kerville'le ailesi bu durum karşısında meraka düşmüş, ne diyeceklerini şaşırmışlardı. Her 2 günde bir adam göndererek haber soruyorlar ancak baronun uşakları da doğru dürüst bilgi veremiyorlardı. Bir akşam Bayan Villers piyano çalıp şarkı söylerken içeri giren oda hizmetçisi Bay Kerville'nin yanına yaklaştı. Esrarengiz tavırla dışarıda bir adamın kendisiyle görüşmek istediğini bildirdi. Gezi elbiseleri içinde bekleyen barondan başkası değildi. Çökmüş ve yaşlanmış görünüyordu. Arkadaşı gelir gelmez ellerine sarıldı, yorgun bir sesle konuşmaya koyuldu. "Biraz önce geldim, doğru size koştum." Bir an sustu, sonra içtenlikle devam etti. "Sana, şu benim hikayenin olamayacağını söylemek istedim." Bay de Kerville şaşkın sordu. "Ne diyorsun canım? Ne var? Sebep ne?" "Sorma, lütfen sorma. Benim için çok acı ama emin ol, onurum söz konusu. Hakkım yok, anlıyor musun? Bu kadınla evlenmeye hakkım yok benim. O gitmeden size gelemem bir daha. Benim için çok acı olur onu yeniden görmek. Allah'a ısmarladık." Sonra koşarak uzaklaştı. Aile çaresiz kalmış, tahminler yürütmeye koyulmuştu. Sonuçta baronun hayatında bir sır olduğuna, belki nikahsız çocuğu bulunduğuna, evlenirse bazı güçlükler çıkabileceğine karar verildi, durum Dul'a açıklandı ve evine gönderildi. Aradan 3 ay geçmişti. Bir akşam güzel bir yemekten sonra 2 arkadaş pipolarını yakmış, sohbet ederlerken Baron de Kerville arkadaşı May de Kerville'ye döndü. "Ah, bilemezsin. Ahbabınız olan o zarif kadın nasıl her an aklımda. Beni hoş görüyorsun değil mi?" Baron'un yaptığı bu açıklamaya biraz sinirlenen Bay Kerville'e karşılık verdi. "Madem ki hayatında bazı sırlar saklıydı, neden o kadar ileri gittin a dostum? Böyle bir evlilik için engel varsa daha önceden biliyordun." Baron biraz alıngan bir tavırla piposunu çekti ağzından. "Bu sözlerine hem evet hem hayır diyebilirim ama böyle bir engeli daha önceden kestirmem imkansızdı." Bay de Kerville sabırsızlıkla arkadaşın sözünü kesti. "İnsan bu gibi durumlarda her şeyi önceden hesaplamak zorundadır." Baron çevresine bakıp kimsenin bulunmadığına emin olduktan sonra hafif bir sesle sürdürdü sözünü. "Görüyorum ki sizi üzmüşüm. Şimdi her şeyi açıklayacağım, o zaman bana hak vereceksen. 20 yıldır yalnız avla yaşıyorum. Avdan başka bir şeyi sevmedim, başka bir işte yapamadım. Bu kadına karşı harekete geçmeden önce aklıma geldi, kendimi denemek, ölçmek istedim. aşk konusuyla ilintimi kestiğim günlerden bu yana. Anlıyor musun? Acaba ne durumdaydım? Son defa, anlıyor musun? 16 yıl önceydi. Bu çevrede güçtür böyle işler, biliyorsun. Hep ava gidiyordum. Belediye başkanı ve rahibin önünde göreve çağrılınca ne yapacaktım? Kendi kendime. Ya iktidarsızsa diye düşündüm. Onurlu bir insan görevini yapmalıdır. Kadına karşı kutsal bir görev alıyordum. Ve kendim hakkında kesin bir yargıya ulaşmak amacıyla 8 gün için Paris'e gitmeye karar verdim. İlk 8 gün hiç, ama hiçbir şey elde edemedim. Denedim, en iyileriyle denedim. Eminim onlar da ellerinden geleni yaptılar. 14 gün daha bekledim. Umudumu yitirmeden bekledim. Baharatlı yemekler yedim. Hayır, hayır. Hiç ama hiçbir sonuç alamadım. Şimdi bu şartlar altında neden vazgeçtiğimi anlıyorsun değil mi? Bay de Kervin'le gülmemek için dudaklarını ısırarak arkadaşını dinledi. Seni hoş görüyorum dedi ve onu yarı yola kadar geçirdi. Eve gelip karısıyla yalnız kalır kalmaz hikayeyi kahkahalarla gülerek anlattı. Oysa Bayan de Kervin'e hiç gülmedi, kocasını büyük bir dikkatle dinledi, bitirdiği zaman derin bir ciddiyetle şöyle dedi. Baron, zavallı safın biri sevgilim. Sadece korkak ve saf bir adam. Berthe'ye dönmesini yazacağım, hem de en kısa zamanda. Bay de Kervin'le arkadaşının uzun ve sonuçsuz denemelerini söz konusu edip engel olmaya kalkınca da şu sözlerle karşı koydu. Bak, sana bir şey diyeyim. Karısını seven kocanın tutumu sokak kadınına olan tutumuna benzemez. Bütün gücünü koyuverir ortaya. Bay de Kervin'le başka bir şey demedi. 7. ayrımın sonu sayfa 76. Devamı 8. ayrımda.